Ayrım 7, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 72. 16 Ekim 2005'te Fethullah Gülen ABD'den Yeni Aktüel dergisinde ulusalcı dalgayı aşacağız dedi. İyi de bu demecin verilmesine sebep olan gündemde hangi olay vardı ki? Yoktu ya da biz bilmiyoruz. Gülen'in istihbarat kaynakları belli, güçlüydü. Bundan kısa bir süre sonra 9 Kasım 2005'te Şemdinli olayları oldu ve hedefteki isim ABD Büyükelçisi Robert Pearson'ın adını Avrasyacılar içinde yazdığı, geleceğin Genelkurmay Başkanı olacak Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tı. Şemdinli iddianamesi Ergenekon iddianamesinin minik bir prototipi gibiydi. Burada bir parantez açmalıyım. ABD kriptosunda Büyükanıt Avrasyacıydı ve hedefti. ABD Utah'tan Türkiye'ye bir bilgi sızdırılmıştı. Büyükanıt'ın dedesi Yahudi. Utah'ın cemaatçilerin dezenformasyon merkezi olduğu artık biliniyor. Rastlantı ilginçti. Washington'da Yunan Eleftheros Tipos gazetesinde çalışan Lambros Papantonioul nereden bulduysa Genelkurmay Başkanlığı'nın Lahika 1 adlı yalan olduğu bilinen eylem planını gösterip Büyükanıt'ın faşist olduğunu söylüyordu herkese. Şimdi bu bilgilerden sonra gelelim asıl soruya. Büyükanıt'ın hedefe konulmasında kimler işbirliği yapıyordu? Yardımımıza WikiLeaks yetişiyor. 24 Kasım 2008'de ABD Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Daniel O'Grady, Türk emniyetinden bazı yetkililerin gelerek Büyükanıt'ın kızının cinsel ilişkileriyle ilgili fotoğraflar ve belgeler ortaya koyduklarını kripto yazıp Amerika'ya göndermişti. Türk polisi Büyükanıt ile ilgili özel bilgiyi neden ABD Büyükelçiliği ile paylaşıyordu? Utah merkezli Büyükanıt Yahudi iddiasıyla bu fotoğraflar tesadüf müydü, yoksa ikisi de aynı merkezin ürünü müydü? Aslında bu Ergenekon soruşturmalarının arkasında kimin olduğu konusunda bilgi vermiyor mu? Düğmeye basılmıştı. Ergenekon dosyası yeniden tozlu raflardan çıkarıldı. 10 Ocak 2006'da MIT dosyayı önce başbakanlığa, bir hafta sonra da genelkurmaya gönderdi. Birileri ısrarcıydı. Peki, Ergenekon operasyonuna AKP hükümeti nasıl ikna edildi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden üst düzey bir yetkilinin gazeteci yazar Saygı Öztürk'e söylediği şöyleydi. Bir gruba yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen telefonlarda şüphelilerden bazılarının, aralarındaki konuşmalarda DTP'lilerin, gazeteci ve yazarların bulunduğu bazı kişilere suikast yapılacağına ilişkin imalarda bulunuldu. Bunlara suikast yapılırsa Hrant Dink olayında olduğu gibi emniyete ithamlarda bulunacağı endişesine kapılındı. Telefon dinlemelerinde suikast imasında bulunulmasına rağmen bunu önlemek için niçin bir operasyon yapılmadığı konusunda suçlamalarda bulunulur diye erken harekete geçildi. Ergenekon operasyonu bu yüzden öne çekildi. Gözaltına alınan kişilerin daha uzun süre izlenmesi, telefonlarının dinlenmesi, ilişkilerinin araştırılması gerekiyordu. Bu suikast yaparlar korkusu yüzünden istenildiği gibi yapılamadı. Bu iddia doğru değildi. Hrant Dink 2007 başında katledildi. Oysa düğmeye 2006'da basıldığı net olarak ortada. Devletin üst düzey yetkililerinin suikast korkusuyla bu operasyona ikna edilmesi pek gerçekçi görünmüyor. Ayrıca DTP'lilere, gazeteci ve yazarlara kimlerin suikast düzenleyeceğini kitabın ilerideki bir bölümünde okuyacaksınız. Bu saçma bir iddiaydı. Birileri hükümeti kandırmıştı. Ve ayrıca bunlar Ergenekon düğmesine basılmasından 2 yıl sonraki telefon görüşmeleriydi. Hanefi Avcı Emin Arslan, Sabri Uzun gibi Ergenekon'a mesafeli bakan emniyetçilerin aynı süreçte tasfiye edildikleri de anımsatırım. Örneğin Sabri Uzun 2006 yılının Mart ayında Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığından alındı. Görevden alınmasının sebebi Yaşar Büyükanıt olayıydı. Dipnot: Emniyet Müdürü Sabri Uzun 20 Kasım 2009'da gazeteci Fatih Altaylı'ya yazdığı mektupta ve 2010 yılında Hanefi Avcı'nın kitabı ile ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerine verdiği ifadede çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buna göre 14 Haziran 2001 günü, yani daha AKP hükümeti yok ama Tuncay Güney sorgusu yapılmış, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un masasına bir şema geldi. Şemayı veren aynı dairede görevli bir polis müdürü olan Recep Güven'di. Bu şema İstanbul İstihbarat Şube tarafından hazırlanmıştı. Şema Ergenekon şemasıydı. Birinci sırada kim vardı? Peki, dönemin Ege Ordu Komutanı Çetin Doğan. Sabri uzun şemaya baktı ve Recep Güven'den delil istedi. Delil İstanbul'dan geldi. Tuncay Güney'in verdiği ifade tutanağı. Sabri Uzun bu ifadelerle böyle bir şemanın hazırlanamayacağını söyledi. Şemada 25 kişilik bir isim listesi vardı ve hepsi askerdi. Uzun'a göre hukuki değildi bu şema. Sabri Uzun'un önüne aynı şema 2006 yılının Şubat ayında tekrar geldi. Getiren aynı polis müdürüydü Recep Güven. Sabri Uzun bu şema dolayısıyla Tuncay Güney'in ifadeleriyle söz konusu kişileri, şemada ismi bulunanları suçlayamayacaklarını söyledi. Sabri Uzun, Fatih Altaylı'ya kaleme aldığı mektupta Ergenekon için terör örgütü demedim, demiyorum, diyemeyeceğim diye yazmıştı. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadede kendisinin görevden alınmasıyla Ergenekon soruşturmasının başlatılabildiğini söyledi. Yani Uzun, İstanbul İstihbarat'ın önündeki engeldi. Görevden alınarak aşıldı, operasyon başladı. Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanmasından Büyük Anıt'ı sorumlu tutan bilgi notunun sorumlusu olarak gösterildi. Ama bu notla Sabri Uzun'un hiç ilgisi ve hatta haberi bile yoktu. Komploya kurban gitmişti. 12 Eylül 2010 referandumunda AKP'nin istediği evet oyunun propagandasını yapıp sonra yanıldığını açıklayan Demokratik Yargı Derneği Başkanı Orhan Gazi Ertekin Express dergisine şunları söyledi. Tasfiye olan grup Emin Arslan, Hanefi Avcı, Sabri Uzun ve bir kişi daha bu davaya ikna olmuyor. Tam Şemdinli öncesi Ankara'da polis şefleri toplanıyor. Hanefi Avcı kesimini de çağırıyorlar. O kesim siz kazanamazsınız, asker kazanacak. Biz tarafsız kalalım diyor. Ağustos 2011. Evet, 2001'de bilinen, 2003'te önemsiz bulunup iade edilen MIT'in Genel Kurmay'ın saçma ve komik bulduğu belge 2006'da neden önemli olmuştu? Dipnot: 17 Mart 2009'da MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un Milliyet, Habertürk, Yeni Şafak'ta yer alan açıklaması vardı. Raporda benim de çok saygı duyduğum isimler vardı. Saçma sapan, ciddiye alınamayacak iddialarda bulunuyordu. Görünce güldüm, komik buldum. Ergenekon raporu saçmaydı. Şimdi olanlar da saçma. MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un tertiplere alet olmamak için 14 ay önceden görevinden ayrıldığı yorumları yapıldı. Atasagun, meraklı olsaydım göreve devam ederdim dedi aynı açıklamasında. Ergenekon olur da şaibeli gazeteci Şamil Tayyar olmaz mı? Şamil Tayyar'ın Operasyon Ergenekon adlı kitabı hangi cümleyle başladı dersiniz? 2006 yılında Başbakanlığa imzasız bir mektup ulaştı. Sonra şöyle devam etti. Mektuptaki satırlar okundukça gönderenin yakın tarihte emekli olan üst rütbeli bir subay olduğu anlaşılıyordu. Mektup imzasız olduğu için başlangıçta ciddiye alınmak istenmedi. İddia çok vahimdi. Son yıllarda çorap söküğü gibi ortaya çıkarılan çeteler tesadüfi değildi. Emekli subay mektubunda bunları anlatıyor. Çekirdek kadrosunu bir kısım TSK mensubunun oluşturduğu emekli askeri personel ile bazı sivil şahısları da kapsayan ve etki alanları oldukça geniş organizasyon tarafından yapılmaktadır. Bahsettiğim illegal organizasyon tarafından şahsıma yapılan görev teklifini seve seve kabul ettim. Bugüne kadarki süreç içinde yürütülen psikolojik harekat çerçevesinde planlanan görevlerde aktif olarak yer aldım. Söz konusu psikolojik harekat eylem planlarında AKP hükümetine karşı düzenlenen operasyonun adı Sarı Kız olarak belirtilmişti. Şamil Tayyar'ın iddiasına göre bu mektup başbakanlıktan kendisine sızdırılmıştı. Düğmeye bu ihbarla mı basıldı? Diyeceksiniz ki kitabın daha kaçıncı sayfasındayız? Bu kaçıncı ihbar? Bu kaçıncı isimsiz ihbarcı subay? Evet, çok fazlaydı. Ama Şamil Tayyar'ın yazdığı kafa karıştırıcıydı. Şöyle, Ergenekon savcıları kaç iddianame yazdılar? Toplam 10.000 sayfayı bulan bu iddianamelerde Şamil Tayyar'ın bu 6 sayfalık mektubunu sığdıracak yer bulamadılar. Dahası 300.000 sayfayı bulan deliller arasında da bu mektuba yer vermediler. İpe sapa gelmez denen yüzlerce ihbar mektubu, binlerce alakasız telefon konuşması iddianamelerde ve delil klasörlerinde yer aldı. Ama bu mektup yoktu. Niye? Yoksa böyle bir mektup yok muydu? Ya da deliller arasına konursa kaynak mı belli olurdu? Bu ihbarcı subay mektupları hükümeti ikna için kullanılmış ve sonra yok mu edilmişti? 24 Mayıs 2006'da Star, Vakit, Yeni Şafak, Zaman gibi yandaş gazeteler söz birliği etmişçesine Ergenekon ismini telaffuz etmeye başladı. Haber dili benzerdi. Bu demektir ki haber polis sızdırmasıydı. Ergenekon belgesi yeniden devletin sinir merkezlerinde elden ele dolaştırıldı. Evet, düğmeye basılmıştı ama kim tarafından? Bu arada Tuncay Güney'i unutmuş değilim. Fakat Tuncay Güney, ABD cemaatçi polisler ilişkisinin iyi bilinmesi için bir kişiden yine bahsetmeliyim. Mehmet Eymür. O günlerde, yani 2006 başında, Dinci Kanal 7'ye Mehmet Eymür özel oluşumlar var açıklamasını yapıp ulusalcılar tetikçi topluyor dedi. Ve yine tam o günlerde Trabzon'da Rahip Santoro öldürüldü. Bu Türkiye'de ard arda işlenecek ve dünyada nefretle kınanacak Hristiyanlara yönelik ilk cinayetti. Ardı gelecekti. Yazdım. Emniyette azınlık masasına bakan Ali Fuat Yılmazer'in Ergenekon soruşturmasına yürüten ekibin başına getirilmesi ilginç bir rastlantıydı. Sadece rahip, misyoner Hrant Dink öldürülmeyecekti. 10 Mayıs 2006'da Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atan ekip 17 Mayıs'ta da Danıştay suikastini gerçekleştirecekti. Evet, birileri düğmeye basmıştı. Ayrıntılarını ilerideki sayfalarda yine göreceğiz. Mehmet Eymür'e özel bir bölüm ayırmak gerekiyor aslında. Ergenekon'un gizli tanığı olmalıydı. Ya da öyle mi acaba? Dipnot: Ergenekon davasını kolaylaştırmak için yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Örneğin Ergenekon davasının en büyük dayanağı gizli tanıklardır denilir. Bu nedenle gizli tanık yönetmeliği değiştirildi. 2008'de değişen yönetmeliğe göre duruşma salonunda dinlenmesine karar verilmesi halinde gizli tanık makyaj, maske, özel kabin veya benzeri yöntemlerden yararlanabilecekti. Kimliği ortaya çıkaracak soruların sorulması yasaktı. Kuşkusuz bu durum hukuk devleti, adil yargılama, duruşma açıklığı, savunma ve iddia makamının eşitliğine aykırıydı. Evet, gizli tanık Ergenekon davasının bel kemiğiydi. Yönetmelik bu nedenle çıkarılmıştı. Tanık Koruma Daire Başkanlığı'na Başbakan Erdoğan'ın eski koruma müdürü Ali Uzuner getirildi. Gizli tanıklar arasındaki at sineği Mehmet Eymür olabilir mi? Gizli tanıkların hayli ilginç isimleri var. Dil Ovası, Tükenmez Kalem, Anadolu, Kıskaç, Sokak Lambası. Dipnot: MİT eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür, avukat Ceyhan Mumcu'ya kendine Ergenekon davası tanığı dediği için dava açtı. Oda TV 25 Eylül 2009 günü Mumcu'ya neden Eymür'e tanık dediğini sordu. Mumcu'nun cevabı ilginçti. Çünkü 1. Ergenekon iddianamesinin 912 ile 917. sayfaları arasında Eymür için tanık ifadesi kullanılıyordu. Mehmet Eymür'ün Ergenekon soruşturmasına yardım ettiği resmi belgelere de geçti. 17 Haziran 2008'de bilgi alma tutanağı düzenlendi. Ergenekon örgütü hakkında MİT'te bilgi yoktu, Mehmet Eymür'de vardı. Öyle ki bazı belgelerde parmak izi vardı. Örneğin bunlardan biri fabrikatör belgesiydi. Bu sözde belge iddianameye Ergenekon örgütünün belgesi olarak girdi. Oysa bilinir ki fabrikatör kavramını Türk siyasi terminolojisine sokan kişi Mehmet Eymür'dü. Analiz ve sentez kitaplarının bazı bölümleri fabrikatör konusuna ayrılmıştı. Keza konu mahkemeye taşınmış, Eymür İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla Doğu Perinçek ve Ferit İlsever'e 20.000 TL tazminat ödemişti. Ve sıkı durun, iddianamedeki fabrikatör belgesi bu iki kitaptan derlenmişti. Mehmet Eymür adı dava duruşmalarında çok geçti. Semih Tufan Gülaltay'ın 26 Aralık 2008 tarihli duruşmada söylediklerine bakalım. 1996 yılında MİT Kontrterör Daire Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Eymür, Cemal Alparslan Ertuğ isimli bir şahısla bana haber göndererek Ankara Yeni Mahalle'de yani MİT'te görüşme yapmak istemiştir. Gittim, kendisiyle 4-5 saat toplantıya katıldım. Konu yurt dışında Irak ve Suriye haricinde bir ülkedeki PKK kamplarıyla ilgiliydi. Benden yardım istedi. Yine bu görüşmeden 2 ay sonra Doğu Anadolu'da bir sınır ilinde yine bir komşu ülkeyle ilgili Türkiye'ye gelmiş bir takım zevatla ilgili çalışma yapmamı istedi. 1996'da bu görüşmeler ve irtibatlardan sonra Mehmet Eymür'ün yardımcısı Duran Fırat Ankara Beyler Konağı lokantasında Mahmut Yıldırım yani Yeşil ile beni tanıştırdı. Masada o dönemde bakan olan biri daha vardı. Mehmet Eymür, Mahmut Yıldırım'a benle ilişkisini kesmesini söylemiştir. Son buluşmamız İstanbul'da Arnavutköy'de bir restoranda olacaktı. Mahmut Yıldırım Ankara'dan yola çıktı. O telefon kayıtları mutlaka devletin istihbarat arşivlerinde vardır. O gece kayboldu. Geriye dönüp baktığım zaman Mehmet Eymür'ü kim deşifre etmişse şaibeli şekilde ölmüştür. Mahmut Yıldırım'ın kardeşi Bahattin Yıldırım, 2000 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek Mehmet Eymür'den davacı olmuştur. 12 Eylül 2002'de Ankara'da Akın Birden suikastına adı karıştığı için ceza alan Semih Tufan Gülaltay, İstanbul'da kimya eczacılık işi yapan bir holdingin özel bir işi için Mehmet Eymür tarafından görevlendirilmiş. Yapmadığı için araları açılmıştı. Mehmet Eymür'ün bu nedenle kendisini yok etmek için tezgahlar kurduğuna inanıyordu. Kim doğru söylüyor bilemem. Bildiğim Mehmet Eymür'ün bir dönem yakın ilişkide olduğu MİT ajanı Tarık Ümit'in de tıpkı Mahmut Yıldırım gibi kaybolup cesedinin bulunamadığıdır. Bu konuya bir virgül koyayım çünkü... Dipnot. Semih Tufan Gülaltay ile Mehmet Eymür'ü kim yan yana getirdi? Cemal Alparslan Ertuğ. Hanefi Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitabında da Alparslan Ertuğ'un adı geçiyordu. Bir gün Alparslan Ertuğ adlı bir ziyaretçinin olduğunu söylediler. Sayfa 198. Ertuğ, binbaşı Ahmet Cem Ersever hakkında bilgi getirmişti ve sonraki görüşmelerde de hep Ersever'le ilgili bilgiler taşımıştı. Niye? Hanefi Avcı bunu yazmıyor. Örneğin Ersever kayıp olduğunda cesedinin bulunmasında da Ertuğ hemen koşa koşa Hanefi Avcı'ya gidiyor. Niye? Ve aslında sürekli kafa karıştırıcı bilgiler veriyor. Ersever'i Mahmut Yıldırım mı öldürmüştü? Cem'e ait malzemeler içerisinde uzaktan kumandalı patlayıcılar vardı. Bunların Yeşil tarafından MİT'e götürüldüğünü Mehmet Eymür kendi beyanında ve internet sitesinde anlatarak doğruladı. Sayfa 202. Son bir bilgi eklemeliyim. Danıştay saldırısını yapan Alparslan Arslan'ın avukatlık bürosunun malzemelerini kim sağlamıştı? Alparslan Ertuğ. Geçelim. Mehmet Eymür'e ileri sayfalarda daha değineceğiz. Mehmet Eymür'ü yazsak kitap sayfası yetmez. Birkaç sayfa önce avukat Serdar Öztürk ile ilgili irtica ile mücadele planı belgesinin orijinalinin kendisinde olduğunu söyleyen Bülent Türker adlı şahsın Mehmet Eymür'le ilişkisi de duruşma tutanaklarına yansıdı. Dedim ya, hangisini yazayım? Ama bu meselelere Tuncay Güney ile girdik, artık toparlayalım. Önce bir soru. Tuncay Güney Ergenekon davasında A. sanık mı? B. tanık mı? C. müşteki mi? D. mağdur mu? E. hiçbiri mi? Yanıt E şıkkı. Yoruma gerek var mı? Ergenekon budur işte. Sadece burada araya girip bu soruşturmalar konusunda kafasında hala soru işareti olanlara bir iki örnek vereyim ve noktayı koyayım artık. Tarih 12 Mayıs 2001. Cemaatçi Aksiyon Dergisi Tuncay Güney'de bulunan Ergenekon lobi belgesini yayınladı. Fakat Aksiyon Dergisi'ndeki belgenin birinci sayfasında çok gizli kaydı vardı. Tuncay Güney'de ile geçirilen aynı belgede bu gizlilik ibaresi yoktu. Dipnot. İlk kez Tuncay Güney'de ele geçirilen Ergenekon belgesi diyoruz ama aslında Tuncay Güney'de mi yoksa Ümit Oğuzhan'da mı çıktığının kesin olmadığını yazmıştım. Ama Ergenekon iddianamesinde Tuncay Güney'de ele geçirildiği ileri sürüldüğü için biz de öyle diyeceğiz. Ergenekon iddianamesindeki ilgili belge üzerinde çok gizli notu vardı. Yani bu belge Tuncay Güney'de ele geçirilen belge değildi, aksiyondaki belgeydi. Savcının belgesi 19 sayfa, Tuncay Güney'de ele geçirilen belge ise 13 sayfaydı. Aksiyondaki 19 sayfaydı. İki belge arasında cümle farklılıkları vardı. Yani iki belge vardı. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Çok şey var. Ergenekon soruşturmasında hep belgeler üzerinde oynandığı, cümlelerin sözcüklerin değiştirildiği iddia edildi. Bu nedenle iddianamede Tuncay Güney'den çıkan belge denirken Aksiyon'un haber yaptığı ki değiştirdiği de diyebiliriz kullanılmıştı. Bitmedi. Farklılık sadece bu kadarla kalsa iyi. Cemaatin yayın organı Aksiyon'da yayımlanan belgede örgütlenme şeması departmanlar vardı. Tuncay Güney'deki belgede bunlar yoktu. Ergenekon belgesi bir köşede 5 yıl içinde kendini mi geliştirdi? Birileri ekleme mi yaptı? Suç atmak için bir tertip mi hazırlandı? Soru çok ve aslında soruya yanıt Aksiyon'da. TSK bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon'a bağlı olarak diye cümleler var. Tuncay Güney'deki belgede bu cümleler yok. Aksiyon'daki 2., 3., 4. bölümler Tuncay Güney'deki belgede bulunmuyor. Yani bir gizli el belgeye ilaveler yapmıştı. Öyle ki, güya lobi belgesini Doğu Perinçek ve İşçi Partisi'nden Adnan Akfırat hazırlamıştı. Peki metni hazırlarken örnek aldıkları örgütler neydi? Masonik Bilderberg örgütü, Alman Nazi örgütlenmesi, İngiliz istihbaratı, bazı Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütlenmeleri, Doğu kaynaklı bazı istihbarat ve siyasal örgütlenmeler. Yahu, Doğu Perinçek yaklaşık 50 yıldır siyaset yapıyor. Bu örgütleri hiç örnek alır mı? Hadi Marx, Lenin, Mao deseniz, ÇK, GPU, GRU, KGB, MGB, NKVD, NKGB, OKPU gibi Rus-Sovyet istihbarat örgütlerini örnek gösterseniz bir nebze inandırıcı olur. Masonlar, Bilderberg, Naziler ile Doğu Perinçek yan yana gelir mi? Sivil toplumculuk deyince sinirleri ayağa kalkan Doğu Perinçek, Avrupa sivil toplum kuruluşlarını mı örnek alacak? Bu kadar cahildi lobi belgesini hazırlayanlar. Bu pespaye, bayağı, inandırıcılıktan uzak belgeleri kimin hazırladığı belli değil mi? Bu karışıklık iddianameye de yansımıştı. Şöyle, lobi isimli dokümanın iddianamenin 219. sayfasında Veli Küçük, Doğu Perinçek, Erkut Ersoy, Muzaffer Tekin ve Oktay Yıldırım'dan ele geçirildiği, 1114. sayfasında ise yine aynı dökümanın Veli Küçük, Mehmet Zekeriya Öztürk, Doğu Perinçek, Muzaffer Tekin, Sevgi Eren Erol, Oktay Yıldırım ve Erkut Ersoy'dan ele geçirilmiş olduğu yazılıydı. Hangisi doğruydu? Veli Küçük'ün avukatı Taciser Ülkü Ilıca aynı şekilde iddianamenin 61., 64., 344. ve 1518. sayfalarında belgenin Muzaffer Tekin, Sevgi Eren Erol, Oktay Yıldırım, Erkut Ersoy, Doğu Perinçek ve Ümit Oğuzhan'dan ele geçirildiği ifade edildi. Veli Küçük yok, burada özellikle vurguluyorum. Lobi isimli döküman ele geçirilen belgelerin yer aldığı zabıtta da çok nettir. Veli Küçük'ten ele geçirilmemişti, evinde ele geçirilmemiştir. İddianamede öyle yazıyor efendim. İddianamede öyle, evet. Yanlış olduğunu vurguluyorum. Oysa iddia makamının bu karmaşa çabasına rağmen ortada tek bir gerçek vardır ki, müvekkil Veli Küçük lobi isimli belgeyi hayatında hiçbir zaman görmemiştir, diyecekti. Aynı belge Doğu Perinçek'te de bulunmamıştı. Farklı sanıklardan elde edilen dokümanlardan hangisinin Ergenekon belgesi olduğu da iddianameden anlaşılamadı. Bazı sayfalarda belge Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi diye isimlendirildi. Başka sayfada ise örneğin iddianamenin 54. sayfasında Ergenekon'un yeniden yapılandırılması reorganizesi denilmişti. Bitmedi. Ergenekon belgesinin sanıklardan sadece Veli Küçük, Doğu Perinçek ve Tuncay Güney'den elde edildiği ifade edilmişti. Bununla birlikte yine 64. sayfada bu sefer Ergenekon isimli belgenin Veli Küçük, Doğu Perinçek, Ümit Oğuzhan, Tuncay Güney, Adnan Akfırat, Zekeriya Öztürk'ten elde edildiği belirtilmiş ve şöyle devam etmiş iddia makamı. Sonuç olarak sadece ele geçirilen örgütsel dokümanlar Veli Küçük, Doğu Perinçek, Adnan Akfırat, Ferit İlsever, Ümit Oğuzhan, Tuncay Güney, Mehmet Zekeriya Öztürk, Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım, Erkut Ersoy ve Sevgi Eren Erol. Söyler misiniz bu nasıl bir ciddiyetsizliktir ki örgütün temel dokümanı olarak nitelendirilen belgelerin kimin elinde olduğu konusunda bile net bilgi yoktu. Bu soruya yine değineceğiz. Biraz tebessüm edelim. İş adamı Sinan Aygün'e göz altında lobi belgesini sordular. O da lobiyi Rotary gibi bir dernek vakıf sanıyordu. Böyle bir kuruluştan ben ve eşim herhangi bir plaket almadık, davet dahi almadım. Ne diyebiliriz ki şimdi? İnsanları nasıl, neyle irtibatlı gösteriyorlardı? Şaşkındılar haklı olarak. Konu konuyu açıyor, sıkıldınız mı, kafanız karıştı mı? Sabredin lütfen. Birkaç sayfa sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezaretindeki üçüncü günüme döneriz. Ama şimdi yine isimsiz ihbarla başlayan operasyonlara devam edelim. Hatırladınız değil mi? Avukatım Hasan Fehmi Demir'le ihbarları konuşurken araya Tuncay Güney ve Mehmet Eymür konusu girmişti. Eksik kalmasın. İhbar meselesine devam edelim. Meslektaşlarım gazeteciler de bu ihbar furyasından nasiplerini aldı. Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya, 18 Ekim 2009'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başkanı Mehmet Ali Talat arasında geçen telefon görüşmesinin kaydını yayınladılar. Ne var bunda? Yandaş medya her fırsatta yayınlıyor diyebilirsiniz. Ama onlar yandaş. Türkiye'de artık iki hukuk var. İşte ispatı. Aynı günün akşamı saat 18 suları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar e-postası gönderildi. Bugün Aydınlık Dergisi manşetinde bahsedilen Başbakan'ın görüşmesi Ümraniye sanığı Levent Ersöz'ün arşivindedir. Bu arşivde Başbakan ve çok sayıda AKP'li bakana ait ses kayıtları yer almaktadır. Bu arşiv şu anda Aydınlık Dergisi'ndedir. Dipnot: Ümraniye sanığı diye kendini ele vermişti güya. Yeni Çağ gibi milliyetçi gazeteler Ergenekon adının lekelenmemesi için soruşturmaya Ümraniye adını vermişlerdi. Güya ihbarcı da böyle diyerek kimliğini belli ediyordu. Çocukça işler. İhbarı kimin yaptığı hiç araştırılmadı. Sadece ismi belliydi. Rıza Yıldırım ve kuşkusuz sahte bir isimdi. Emniyet ihbarı üstelik günlerden pazardı. Hemen savcılığa gönderdi. Polis Aydınlığı ve Ulusal Kanalı bastı. Her iki gazeteci gözaltına alınıp tutuklandı. Dipnot: 25 Ekim 2009'da Aydınlık Başbakan Erdoğan ile iş adamı, çocuklarının sponsoru, Remzi Gür arasında geçen konuşmayı yayınladı. Remzi Gür bu haber üzerine dergiye tazminat davası açtı. Ancak duruşmaya bir türlü avukatları gelmediği için dava düştü. 23 Şubat 2010'da dava düştüğünde her iki gazeteci hala Silivri'deydi. Ne ilginç değil mi? Hangi ses kaydı haberdi, hangisi suç? Erdoğan'ın telefon kaydını yayınlamak suç. Gazetecilerin, aydınların, askerlerin ve diğerlerinin telefonunu, videosunu yayınlamak suç değildi. Bu anekdotu yazmalıyım. Ergenekon operasyonlarının içeriğine göre isimsiz ihbar sahiplerinin kimlikleri de duruma uygun oluyordu. Örneğin, fuhuş operasyonunun başlamasına neden olan e-posta ihbarı 15 Temmuz 2009'da İstanbul polisine geldi. Uyuşturucu ve borç batağına düşmüş bir deniz subayıyım. Diyelim ki Genelkurmay eski başkanı Hilmi Özkök aleyhinde bir ihbar gelse, ihbarcı kuşkusuz şöyle yazacaktı: namazında, niyazında bir subayım. Görünen o ki mesele zıvanadan çıkmıştı. Nasıl olsa kimseden ses çıkmıyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 82.